Herkese merhabalar. Bayağı yüksek bir sesim. ses. Hepinize esenlik olsun. Tekrar sizin aranızda olmak benim için büyük bir sevinç. Bilge sorduğu zaman tabii ki dedim koşarak gelirim. Özellikle sinemada böyle bir paylaşım yapmak benim için çok orijinal. İkinci kez buradayım. İkinci kez bu denemeyi yaşıyorum. Rabbimiz gerçekten harika. Okuduğumuz metni düşündüğüm zaman ve ezgileri hatırladığım zaman, bugün söylediğim ezgileri, en son ne söyledik? Sessiz ol kalbim. Sessiz ol. Vaiz kitabı var, kutsal kitapla. Diyor ki, güneş altında her şeyin zamanı var. Konuşmanın zamanı var. Bence susmanın zamanı var. Rabbin önündeyken kalbimiz sussun, sakinleşsin, dinlesin. Ama insanların önüne çıktığımız zaman konuşalım, öyle değil mi? Demin ki metinde de tam tersini söylüyordu. Sizde de hiç oldu mu acaba? Çok önemli bir şey söylemek istediğiniz zaman susturuldunuz, engellendiniz. Ve söylediğiniz zaman iyi şeyler olacağını bildiğiniz halde engellendiğiniz oldu mu? Düşünün. Bugün okuduğumuz biraz önceki metindeki kişiler susmadılar. Susturulmak istediler ama susmadılar. Çünkü onlar cesaretle dolulardı. İnsanlardan korkmadılar. Engellere takılıp orada kalmadılar. Ve bu durdurulması gereken hareket durdurulamadı. Nereden biliyorum? Çünkü biz bugün buradayız. Buradayız. O hareket durdurulamadı kardeşler. Eğer onlar sussalardı, belki durdurulabilirlerdi ama susmadılar. Devam ettiler. Cesaretle doldular. Çünkü bir önceki bölümlere bakarsanız, daha önce bu elçilerimiz hapse atılmışlardı. Ama Tanrımız onları gören Tanrı olarak mucizevi şekilde melek aracılığıyla onları çıkartmıştı hapisten. Ve şimdi tekrar yüksek kurulun önünde duran bir grup görüyoruz. İlk elçileri görüyoruz. Bu konuşmanın başlığı olarak herkes duyana kadar başlığını seçtim. Herkes duyana kadar biz konuşmalıyız. Kendimize kilise diyorsak, Hristiyan diyorsak, İsa'nın öğrencisi, bir anlamda elçisi diyorsak konuşmalıyız, susmamalıyız. Bu kolay değildi. Hemen ilk ayetten görüyoruz. Elçiler yüksek kurulun önüne çıkartılıyorlar. Yüksek kurul kolay bir yer değildi. Sanhedrin dediğimiz Yahudilikteki üst bir konsey, komite, bir toplantı, yönetim yeri, merci, dini bir yönetim merciydi. Hiç kolay değildi. Ama orada elçiler gerçekten kutsal ruhla dolu bir şekilde düşüncelerini, isteklerini çok net bir şekilde paylaştılar. Ayete göre şöyle diyor. Hem de kim söylüyor? Yüksek kurul. Siz öğretinizi Yeruşalim kentinin her tarafına yaydınız. Harika bir onaylama. Onlardan öğreniyoruz ki elçiler Tanrı'nın sözünü bütün Yeruşalim'de duyurmuşlar. Aktif şekilde. Baskıya rağmen, zulme rağmen susmamışlar. Tanıklık etmişler. Bunu söyleyen yüksek kuruldan kişiler. İşte bu kişiler, elçiler, susturulmak istediler ama susmadılar. Düşünün, bir anda o sahneye kendimizi götürelim. Yüksek kurulun önünde olduğunuzu düşünün. Bilmiyorum, daha önce hiç mahkemeye çıktınız mı? Sorgulandınız mı? Benim ilk mahkeme tecrübem 24 yaşındayken oldu. Bu olaya çok benzer bir süreç yaşadım. İsa Mesih'in adını Ege sahillerine duyurmaya girişmiştim bir grupla beraber. Ve Muğla'da tutuklandım. İncil'i paylaştığım için. Bütün gün sorgulandım. Sabah 10'da emniyet müdürlüğüne gittik. Gece 11'e kadar sorgulandım. O zaman ben de söylemem gerekeni söylemek istiyordum. Söylediğim zaman fark yaratmak istiyordum. İnsanlara umut götürmek istiyordum. İsa'nın kim olduğunu anlatmak istiyordum. O gün tabii bir sürü kağıt imzaladım ve 4 yıl sürecek bir mahkemeye gönderildim. Düşünün, 24 yaşındasınız, bilmiyorum aranızda kimler o yaştadır ama empati kurabilirsiniz. İlk kez mahkemeye çıktım. Bacaklarım nasıl titriyor? Mahkeme kolay bir yer değil. Hakim yüksek bir yerde oturur. Aşağıda katipler vardır, not alırlar. Yanında dinleyenler vardır ve siz tek başınıza orada bütün sorulara doğru bir şekilde yanıt vermek zorundasınızdır. Çok korktum. Ama her zaman o daha önce okuduğum ayet aklıma geldi. Mahkemeye çıkarıldığınız zaman korkmayın. tane kutsal ruh aracı ne söyleyeceğini size söyleyecektir diye. Tabi yıl 1995'ti. O zaman şimdiki kadar çok iman avukatlarımız yoktu, savunacak kişiler yoktu. Küçük bir kilisenin üyesiydim. Ne yaptım? İnsan Hakları Derneği'ne gittim ve oradan bir gönüllü bayan avukat beni savunmaya karar verdi. Tanrı göndermişti, benim için bir melek gibi yetişti ve 4 yıl boyunca beni savundu ve en son takipsizlikten beraat ettim. Çünkü suç işlememiştim değerli kardeşler. Türkiye'de müjdeyi duyurmak, inancını açıklamak suç değildir. Bunu bilin. Bazen bilmemezlik bize korku getiriyor. Haklarımızı bilelim ve yasalar dahilinde kullanalım. Sadece tutuklanan ya da gözaltına alınan ben değildim. Yıllar önce, benden önce annem de inancından dolayı zulüm gördü, hapse atıldı ve en yüksek mahkemede yargılanmıştı. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde. Bugünkü Ankara Kilise, iman öncülerimizin, annelerimizin, amcalarımızın imanı sayesinde mevcuttur. Onların tanıklığı sebebiyle bugün biz Ankara'da hala inancımızı yaşayıp İsa'yı duyurabiliyoruz. İstanbul için aynı şey geçerli. Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde imanların cesareti sebebiyle bugün kilise etkin şekilde İsa'nın kim olduğunu duyurmaya devam ediyor. Bir ayet var. 2 Timoteus 2:9. Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum diyor Pavlus. Ama Tanrı'nın sözü zincire vurulmuş değildir. Hiç kimse Tanrı'nın sözünü zincire vuramaz kardeşler. Biz sussak bile dağlar taşlar Tanrı'nın kim olduğunu, İsa'nın kim olduğunu söyleyecektir. Onun için korkmayın, cesur olun. Özellikle Diriliş Bayramı'na yaklaşırken bu cesaretle dolmak için hep beraber dua etmeye devam edelim. Müjdeden utanmayalım. Tanrı'ya itaat, insanları hoşnut etmenin önüne geçmesi lazım. Elçiden işlerini demin okuduk. 5:28-29'da diyor ki, insanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Bazen arada kalıyoruz değil mi? İnsan korkusu ya da Tanrı korkusu. Ve ilk refleksimiz nedir? İnsan korkusuna boyun eğmek. Hayır. Bu elçiler böyle yapmadılar. Önce dediler Tanrı'dan korkmak lazım. Yüksek kurul önünde dediler, başkâhinler, işte yüksek kurul üyeleri sizi sayıyoruz, sizi seviyoruz, size saygısızlık etmek istemiyoruz ama biz Tanrı'ya itaat edeceğiz. Yasaları çiğnemediler, hiçbir suç işlemediler ama dediler biz Tanrı'yı hoşnut etmek istiyoruz, onun sözünü dinlemek istiyoruz. Harika bir beyan, harika bir cesaret örneği. Biz de düşünelim, ne zamanlarda biz insanlardan korkup onları memnun etmeye çalışıyoruz. Ben de sizden farklı değilim. Eğer öyle durumlara düşüyorsanız, ben de düştüm ara sıra o durumlara. Hiçbir zaman inancımı inkar etmedim, şükürler olsun. Ama korktuğum, sustuğum, çekindiğim zamanlar çok oldu. Bu bir süreç kardeşler. Eğer ben 1995 yılında sussaydım, o baskıdan korksaydım bir genç olarak, bugün ne bir kilise kurulmuştu, benim aracılığımı Rab gene kurabilirdi, ne de şu anda yürüttüğüm hizmet bu kadar aktif olabilirdi. Susmadığım için Tanrı beni hala kullanmaya uygun görüyor diye düşünüyorum. Siz de susmazsanız Tanrı size daha çok şey emanet edecek ve büyük hizmetlerde tanık ve aracılık yapacaksınız. Bu sadece 2000 yıl önce yaşamış elçilere mahsus bir çağrı değil. Bugün bizim için de aynı gerçekler mevcuttur. Tanrı'dan mı korkacağız, itaat edeceğiz, insandan mı korkacağız? Seçim bizim elimizde. Peki kilise neyi duyurmalı bugün? Elçilerden öğrenebiliriz. Elçiler o gün ne duyuruyorlardı? Bu ayetlere söylüyorlar. Müjdenin özü harika bir şekilde bugün okuduğumuz ayetlerde verilmiş. Eğer siz de neyi anlatmanız gerektiğini merak ediyorsanız okuyacağım ayetlere kulak verin ve oradan bazı gerçekleri çıkartalım. Elçiler 5:30-31. Atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gelerek ya da ağaca asarak öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sahana yükseltti. İşte bu ayet içinde bugün kilisenin ne duyuracağı çok çok net bir şekilde yazıyor. 1. İnsan günahkar, suçludur. Hepimiz günahkarız. Bir şey söylemek istiyorsanız bundan bahsedin. Kardeşim hepimiz günahkarız deyin. Ben dahil günahkarım. Sen günahkarsın. Bu problemi dile getirebiliriz. Ayette zaten elçiler onu söylüyorlar. İki, İsa çarmıha gerildi. İsa bir talihsiz kararın kurbanı değildi. İsa Mesih isteyerek, bilerek çarmıha yürüdü. Sizin, beni ve birçoklarının günahı için çarmıhta asıldı, öldü. Bunu duyması gerekiyor halkımızın, komşularımızın, mesai arkadaşlarımızın. İşte söyleyeceğimiz şey bu. İsa çarmıhta senin için öldü. Ki sen günahların yüzünden ölme kardeşim. Üç, İsa ölü kalmadı, İsa dirildi. Baba Tanrı onu diriltti, yüceltti, yükseltti. Bu müjdenin olmazsa olmazı. Eğer İsa dirilmeseydi biz de dirilmeyecektik. İsa diridir, dirilmiştir ve tövbe edip bağışlama dileyenleri de bağışlayıp diriltecektir. Bu da dördüncü söylememiz gereken şey. Tövbe et ve bağışlan. Bu kadar basit kardeşler. Kilise neyi söyleyecek? Neyi konuşacak? Bu dört şeyi söyleyecek. Bence hepiniz yapabilirsiniz. Öyle görünüyor. Arkada gençler var pırıl pırıl. Yurt dışından gelmişler ama hoş gelmişler. Bizim ergen hizmetimiz de var. Yani ergenler hazırlanıyorlar. Onların ne söyleyeceklerini öğreniyorlar. Eminim bu gençlerimiz de söyleyecek sözleri vardır. Kendi kültürlerinde, kendi bağlamlarında, kendi çevrelerinde. Ve biz de kendi bağlamımızda, hedef kitlemize bu gerçekleri anlayacakları dilde söylememiz lazım. Amin mi?
Amin.
Amin mi?
Amin.
Amin. Susmayacağız değil mi? Sessizlik. Dediğim gibi İsa benim için, sizin için ve hepimiz için öldü. O zaman bu iyi haberi herkese duyurmakla yükümlüyüz. Eğer bu girişim diyor insanlar tarafından başlatılmışsa sona erecektir. Kim söylüyor? Gamaliel. Yüksek kuruldan çok üst düzey bir din bilgini. Hatta Paulus'un öğretmeni olan Gamaliel. Paulus da bir ara bu Sanhedrin üyesiydi. Şimdi diyeceksin nereden biliyorsun bu bağlamda nasıl çıkarttın? Şuradan biliyorum. Eğer bu mahkeme zamanında bütün elçiler odadan çıkartıldıysa, çünkü Gamaliel konuşmadan önce bütün elçiler çıkartıldı diyor salondan. Orada bir sohbet dönüyor ve biz o sohbeti duyuyoruz bugün. İçeride hiçbir tanık yok elçilerden. Peki kim burada konuşulanları bize aktarıyor? Paulus. Paulus oradaydı. O komitedeydi. Ve daha sonraki ayetlere görürsünüz ki Paulus oy kullandı. O kurulda olduğu için oy kullanma hakkı vardı. Daha sonra Luka elçilerin işlerini yazmadan önce tabii herkes de konuşuyor, röportaj yapıyor, bilgileri topluyor ve Paulus da orada mecliste konuşulanları büyük ihtimal Luka'ya anlatıyor ve bugün biz de içeride kapılı kapıların arkasında ne konuşulduğunu öğrenebiliyoruz. Gamaliel dedi, eğer bu Tanrı'dan geliyorsa karışmayın, dokunmayın. Kendiniz Tanrı'yla savaşır şekilde bulabilirsiniz. Dediğim gibi bugün buradayız. 29 Mart Kadıköy sineması, Hristiyanlar, arayış içinde olanlar bir aradalar ve İsa'nın sözü vaaz ediliyor. Oradaki kuruldakiler İsa'nın adını bile anmadılar değil mi? Bu adamın adını anarak neden vaaz veriyorsunuz dediler elçilere. İsa'nın adını anamadılar bile. O kadar kızıyorlardı ki, ürküyorlardı ki ama biz bugün sevinçle, minnettarlıkla İsa Mesih'in adını paylaşabiliyoruz. Yücelik olsun. Bugün buradaysak bu tanrısal bir hareket olduğumuzun da bir kanıtıdır kardeşler. Hiçbir güç hiç kimse Tanrı işini durduramaz. Aynı fikirde miyiz? İnsan işleri durdurulabilir. İnsan projeleri sona erer. Ama Tanrı'nın hareketi, çağrısı hiçbir şekilde durdurulamaz. Bu bir savunma değil, bu bir beyandır, açıklamadır, bir gerçektir. Ve başka bir gerçek var. Zulüm hiçbir zaman kiliseyi durduramadı. Diyorum ya, yıllar içinde Hristiyanlar çok zulme maruz kaldılar. Roma'da olanlar, Haçlı Seferleri döneminde olan şeyler. Yani o kadar çok tarihte kan döküldü ki ama zulüm asla kiliseyi durduramadı. Elçiler tehdit edildiler. Elçiler sonra hapse atıldılar bu okuduğumuz birkaç bölüm içinde. Sonra kamçılandılar, kırbaçlandılar. Bazen okuyup geçiyoruz ama acı çekenlerle empati kurmak kolay değil. Kırbaçlanmak, kamçılanmak öyle basit bir şey değildi. İnsanları bir kütüğe bağlıyorlardı, elbiselerini yırtıyorlardı ve şiddetli bir şekilde sırtını bu kırbaçla dövüyorlardı. Yasaya göre 39 taneyi geçemezdi ama bence 4 tane 5 taneden sonra kişiler büyük bir acı içinde kıvranıyorlardı. Bayılanlar bile oluyordu. Kan akıyordu, deri açılıyordu. Yani öyle okuyup geçiyoruz, kırbaçlanıp salındılar. O kadar kolay değil. Baskıyı, zulmü yaşayanları düşünmek lazım. Onlar için dua etmek lazım. Ve biz de bir gün böyle bir denemeye maruz kalacaksak hazır olmamız lazım. Çok şükür yaşadığımız ülkede özgürüz. Sinemada toplanabiliyoruz, müjdeyi paylaşıyoruz. İncil basılıyor, dağıtılıyor. Şükredelim, hamd edelim. Ve bu özgürlüğü gerçekten sonuna dek kullanalım, değerlendirelim. Eskiden bu kadar özgür değildik kardeşler. Ben 1986 yılında iman ettim. Her şey çok farklıydı. İncil'in Türkçe çevirisi bile yoktu o zamanlar. Bugün için şükredelim. Bugün harika bir çağda, bir dönemde yaşıyoruz. Her şey daha iyiye gider mi? Emin değilim. Daha kötü olur mu? Belki. Ama bizim daha iyi yere gelmemiz lazım. İmanda, güvende, Tanrı sevgisinde, kardeş sevgisinde daha iyi yere gelmemiz şart. Ki çağrımızı yerine getirebilelim. Elçiler kırbaçlandıktan sonra ne oldu biliyor musunuz? Yine ayette demin okuduk, kız kardeşimiz okudu. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için sevinç içinde ayrıldılar. Hakarete uğradıkları için sevinç içinde oradan ayrıldılar. Ne yaptılar? Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar. Elçiler zulüm ve baskıdan sonra sevinçle coştular. Bu insan işi değil, bu dünyasal bir şey değil. Bu tanrısal bir şey. Tanrısal bakış açısı. Acı görüyorlar, sevinç duyuyorlar. Baskı görüyorlar, tanıklık ediyorlar. Zulüm görüyorlar, müjdeyi daha kudretle, güçle duyurmaya gayret ediyorlar. Bunlar insansal şeyler değil kardeşler. Benim canım yandığı yerden kaçarım insan olarak. Reflekstir değil mi? Kimse bir daha vur, bir de öbür yanağıma vur, sırtıma da vur, bacağıma da vurur musun demez. Ama Tanrı söylerse buraya vurana öbür yanağımıza çeviriyoruz. Tanrı söylediği için biz istemiyoruz aslında. Çünkü acı çekmek kolay değil kardeşler. Ama elçiler dirilen İsa Mesih'i gördükleri için eski elçiler değildi. Büyük bir cesaret, büyük bir adanmışlık özveriyle insanlara yaşam sözünü duyurmaya devam ettiler. Bütün her şeyin arkasında aslında şeytan var. Onu da bugün anımsamak lazım. Bu hareketi durdurmak isteyen aslında insanlar değil, yönetimler değil. Her şeyin arkasındaki o karanlık güç olan şeytandır. Şeytan baskı, zulüm, işkenceyle imanlı kardeşlerimizi yıllar önce elçileri diyelim durdurmak istedi ama başaramadı. Eğer şeytan bu yolu kullanıp da başarılı olamazsa başka bir yöntem deniyor. Ne biliyor musunuz? Topluluğun içine giriyor. Hananya'yla Safira ile ilgili bir vaaz oldu mu bilmiyorum yakınlarda. Biraz öncekindeki ayetleri okursanız şeytan bu kez topluluğun içinden bir karşıtlık yaratarak bu hareketi durdurmak istiyor. Bir günahın, yozlaşmanın kiliseyi lekeleyerek durdurulmasını amaçlıyordu. Ama hamdolsun Tanrı'yı seven, kutsal ruhu dinleyen elçiler bu atağı da bertaraf edebildiler. Ve kilise tekrar sağlıklı şekilde bu günaha rağmen, Hananya ve Safira'nın günahına rağmen devam etti sağlıkla. Dış baskı kiliseyi durduramadı. İç günah kiliseyi zayıflatmaya çalıştı. Ama uyanık olan elçiler, imanlılar dediğim gibi o denemeden de başarıyla çıktılar. Peki bugün kilise nasıl devam edecek? Şehir kilisesi bu vaazdan sonra nasıl bir fark yaratmak ister? Herkes kendi adına burada düşünmesi lazım. Tabii ki her kilisenin bir iyi haberi duyurma stratejisi olabilir, planları olabilir ama önce benden başlıyor. Acaba ben bu mesajdan sonra nasıl bir karşılık vermem lazım? Oradan konuşmacı diyor ki herkes duyana kadar bütün Yeruşalim'de bu söz duyulmuş. Bütün İstanbul iyi haberi duyana kadar diye bir sloganım olsa benim rolüm ne olacaktı? Ben ne yapabilirim? Gerçekten bu mümkün mü? Bütün İstanbul o 4 tane şeyi duyabilir mi sizce? Mümkün mü? Sizce? Bence mümkün. Kutsal kitapta birkaç kere görüyoruz. Bütün Asya ili diyor. Ön Asya. Asya ili İyi haberi duymuştu. Bugün neden olmasın? İletişim çağında neden duyuramayalım? Çok araç gereçlerimiz var. Ama her şeyden önemlisi, istekli bir yürek arıyor Tanrı. İnternet güzel, programlar, projeler güzel ama o yürek yoksa müjde de çok aktarılmıyor. Önce müjdesine inanmanız lazım. Müjdeyi yaşamanız lazım. Ki insanlar size bakıp, sen değişiksin. Sen İsa ile zaman mı geçirdin? Diye sormaları lazım. Çünkü kurula çıkan elçilere baktıkları zaman oradaki yöneticiler şaşırdılar. Bunlar eğitimli kişiler değiller. Ama sanki İsa ile zaman geçirmişler dediler. Bize bakan da öyle söyler mi sizce? Bu adam değişik. Çok eğitimli değil. Çok alana hakim değil ama sanki İsa ile zaman geçirmiş. Ya da farklı bir kaynaktan besleniyor. Belki İsa'yı tanımıyorlar henüz. Böyle derler mi sizce? O hale gelmemiz lazım. Toplumda fark yaratmak istiyorsak farklı olmamız lazım. Dünya görüşümüzün, karakterimizin, düşünce yapımızın tamamen yenilenmesi gerekiyor. Romalılar 12. Değişmemiz lazım kardeşler. Ki sözümüz dikkate alınsın ve insanlar bize kulak versinler. Kilise nasıl devam edecek? Dua edecek, cesaret dileyecek Tanrı'dan ve müjdeyi duyuracak. İlk elçilerde olduğu gibi. Elçiler İşleri kitabına bakın, bir ara okuyun. Harika bir döngü var orada. Hep tekrar ediyor bir döngü. Size hemen özetleyeyim. Elçiler önce dua ediyorlardı. Kutsal ruhla doluyorlardı. Hizmete gidiyorlardı. Ve bugün okuduğumuz gibi ne oluyordu? Hemen bir baskı geliyordu. Onları ezmek istiyordu. Elçiler pes ediyorlardı. Geri çekiyorlardı. Hayır, öyle bir şey yok. Uyuyor musunuz diye bakıyorum. Baskı geliyordu. Oradan devam edeyim. Elçiler tekrar gidiyorlardı, dua ediyorlardı. Güçle doluyorlardı. Hizmete çıkıyorlardı. Tekrar baskı geliyordu. Döngü devam etti. Tekrar dönüyorlardı. Dua ediyorlardı. Ruhla doluyorlardı. Sevinçle gidip hizmet ediyorlardı. Acı çekip tekrar duaya dönüyorlardı. Bu döngüye girmek istiyor muyuz? İnsan yönüm hayır diyor. Ama içimdeki ruh hemen diyor. Hemen. Fransızların dediği gibi yavaş yavaş acele edelim kardeşler. Çok önemli bir söz. Son yaklaşıyor. Dünden daha yakınız. Orta Doğu kan ağlıyor. Halkımız inliyor. O kadar sorun var ki, o kadar soru işareti var ki. Biz esenlikte olduğumuz için bazen o sorunları göremiyoruz. Çünkü biz başka bir açıdan bakıyoruz. Ekonomik kriz var. Siyasi krizler var. Duygusal problemler var. Hastalık var. Günah zaten her şeyin üstünde bir problem. Halkımız inliyor. Biz oturup onları izleyemeyiz. Acelemiz var. İyi haber ulaştırmamız lazım. Kim yapacak? Rab ben buradayım ama Bilge'yi gönder. Öyle bir şey yok. Rab ben buradayım, beni gönder dememiz lazım. Şu anda İstanbul'da yaşayan burada en az belki 20-30 kişi var. En az. Hepimizin çağrısı bu kardeşler. Sonuçta zulüm de olsa bunu yapmakla yükümlüyüz. Bedeli var. Haçsız taç olmuyor. Ödülü de var. Bedeli ödeyen ödülü de alacak. Bugün siz de zorluk yaşıyor olabilirsiniz. İmanınızdan dolayı, müjdeyi duyurduğunuz için ya da genel toplumsal sorunlar size de acı veriyor olabilir. O zaman gözümüzü İsa'ya dikelim bugün. Şifa yine ondan gelecek. Gözümüzü ona dikelim. Dua edin. Belki müjdeyi duyurmak için cesaretiniz yok. Cesaret isteyin. Rab korkuyorum, bacaklarım titriyor. Bana cesaret ver. Belki bilginiz yok. Rab beni bilgilendir, beni donat. Kilise yönetimiyle konuşmak istiyorum. Bu konuda bir kurs almak istiyorum. Müjdeyi nasıl duyurabilirim? Ama bir şey yapın kardeşler. İhtiyaç neyse İsa'ya bakın ve ondan dileyin. O acılarımızdan, zayıflıklarımızdan daha büyüktür. Ve bizi tamamlayacak olan O'dur. Bu kilise olan bir davetti. Harekete geçirici, meydan okuyucu. Müjdeyi duyurmak için hazırlık ve müjdeyi duyurmak. Ama ilk kez geliyorsanız, henüz İsa'yı kabul etmediyseniz, size de bir davet var bugün. Siz de acele edin sevgili dostlar. Son düşündüğünüzden daha yakın. İsa yarın gelebilir. Sonu bilmiyoruz ama yarın gelebilir. Daha fazla kanıta ihtiyacımız yok gerçekten. İsa Mesih geldi, müjdeyi duyurdu. Tanrı isteğini açıkladı. Günahlarım için kefaret kurbanı oldu. Öldü ve dirildi. Demin dört unsur saydım. Ve tövbe eden herkesi bağışlamaya hazır bir Tanrımız mevcut. Hala lütuf çağındayız. Daha fazla kanıta gerek yok. Daha İsa ne yapsın bizim için? Fırsat varken lütfen yüreğinizi açın ve bu gerçek üstünde daha derin araştırmalar yapın ve Tanrı sözünü dinleyin. Kilise korkuyla değil, imanla yürür kardeşler. Tanrı korkaklık değil, güç Tanrısıdır. Ona yaklaşanı da geri çevirmez. Zayıfım, eksiğim, şu konuda ihtiyacım var derseniz Tanrı cömertçe verecektir. Yani beni tanısaydınız, bugün buraya çıkmak bile benim için büyük bir, ne diyeyim, büyük bir aşama olurdu. Ben lisede defalarca sınıfta kaldım, utangaç olduğum için. Yani şu gruptaki belki en utangaç kişi bendim lisede. Diyorum ya, ön tarafa çıkmamak için ben sınıf dersten kalıyordum. Evde çalışıyordum, öne çıkmamak için çalışmadım deyip sıfır aldım defalarca. İman ettikten sonra Tanrı beni değiştirdi. Baktım ki Tanrı beni artık topluluktan önüne itiyor. Müjdeyi duyurmam için beni donatmış. Benim özümde yoktu böyle bir çağrı. İman ettiğim için Tanrı'nın lütfuyla bugün önünüze durabiliyorum. Ya da işte Ege boyunca müjdeleme turları yaptım. Daha sonra birkaç kez daha mahkemeye çıkarıldım. Bunlar insan gücüyle olmuyor. Zayıftım, Tanrı'ya ellerimi açtım. Tanrı verdi, eksikliklerimi kapattı. Hala çekiniyorum, hala bacaklarım titriyor. Bu olağanüstü bir ayrıcalık aynı zamanda. Eğer demiştik üniversitede bir hocam, seküler üniversitede, öğretmenlik okudum, dedi bacaklarının titremesi durursa, o gün dedi mesleği bırakın. Çünkü dedi ondan sonra artık siz mekanikleşiyorsunuz, robot gibi vermeye başlıyorsunuz. Duyguyu yitirirseniz öğretmenliği bırakın dedi. Ben aynı şeyi savunuyorum. O duygu, o yürek, o çağrı sizde yoksa, meyve çıkmayacak kardeşler. Ama bir çözüm var. İsa'ya giderseniz canlandırıyor. Yaşam suyunu döküyor. Kurmuş olana yaşam veriyor. Zayıf olanı güçlendiriyor. Olmayan da sağlıyor. Hiçbiriniz kendinizi eksik hissetmeyin. Diyorum ben bunun örneğim. Tanrı'nın işiyim ben. Kendi gücümle burada duramazdım, çıkamazdım, konuşamazdım. Hala yetkin olduğumu söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bugün neysem Tanrı lütfuyla öyleyim ve siz de aynı kaynaktan içebilirsiniz. Sizi cesaretlendirmek istiyorum bugün. Lütfen adım atın. Mesih için adım atın ama kendiniz de bunun zaferini yaşayacaksınız. İçsel özgürlüğü solacaksınız. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Kürsü her zaman çok konuşmaya teşvik ediyor. Ama kutsal ruh konuşsun bundan sonra. Siz adım atın, karar verin ve düşünün. İş yerimde İsa'dan utanıyor muyum, saklıyor muyum? Ailemden imanımı gizliyor muyum? Korktuğum için mi susuyorum, yoksa kendim mi kendimi susturuyorum? Elçileri susturan yüksek kuruldu ama beni susturan gerçekten bir güç var mı? Ben mi susmayı tercih ediyorum? Bu benim için büyük bir soru. Siz de aynı soruyu kendinize sorun. Son soru, artık siz de konuşacak mısınız? Herkes duyana kadar. Rab sizi bereketlesin.